Ayrım 42.
Osmanlı yönetimi payitahtın Rumeli'deki sıcak cephelere yakınlığı nedeniyle buralardaki kuvvetleri doğrudan kontrol altında tutarak duruma hakim olabiliyordu. Bir başka ifadeyle Rumeli'deki silahlı kuvvetler merkezden yönetilebiliyor ve gerektiğinde de doğrudan müdahale edilebiliyordu. Buna karşılık Kafkasya cephesi merkezden çok uzakta bulunuyordu. Bu cepheye gönderilen kuvvetlere doğrudan hükmedilemiyordu. Dolayısıyla Kafkasya cephesine yönetim ve karar verme yetkisi genellikle valilerin, kumandanların ve yerli güç odaklarının elinde bulunuyordu. Hiç kuşku yok ki Doğu Karadeniz bölgesinde son derece farklı ve etkin geleneksel bir yaşam tarzı bulunuyordu. Bu yaşam tarzı yerel güç odaklarını mutlak anlamda egemen kılıyordu. Merkezden gönderilen vali ve kumandanlar yerel zemindeki bu anlayışı ve yaşam tarzını kırarak uçtaki bireye ulaşamıyor, merkezi otoriteyi yeterince hissettirip tesis edemiyordu. Yöreye egemen olan ve yerel otoriteyi teşkil eden derebeyi aileleri bunu engelliyordu. Kısacası yörede merkezi otorite yerel otoriteye çarpıyor, ona nüfuz edemiyor, kendini saydıramıyor, yerel güç odaklarını aşıp bireye ulaşamıyordu. Doğu Karadeniz'in coğrafyası, insan yapısı, etnik oluşumu, geleneksel örfi eğitim biçimi, ekonomik ve siyasi pozisyon nedeniyle büyük farklılıklar gösteriyor. Bu farklılık mutlak egemen konumundaki derebeylerine, mütegallibe, ayan, büyük avantaj sağlıyordu. Derebeyleri bu avantajları kullanmakla kalmıyor, Rusya tehlikesini öne sürerek merkezi otoriteden daha fazla ödün ve ayrıcalık koparmayı da başarıyorlardı. Buna karşılık yerel güç odakları merkezi otoritenin bölgeye nüfuz etmesine izin vermiyor, çeşitli yöntemler uygulayarak bunu engelliyor, bu bağlamda merkezi otoriteyi adeta düşman gibi görüyor ve ona göre muamele ediyordu. Trabzon valisi Osman Paşa Of'a geldiği zaman o devirde ağalar arasında akıl ve kıyasetle tanınmış, umuru devleti anlar Çakıroğlu Beymiş ağa diğer ağalara artık hükümete itaat etmekten başka çare kalmamıştır diyerek Osman Paşa'yı karşılamış, yardımda bulunmuştur. Osman Paşa bu gelişinde bütün ağalara itaat ettiği halde Hastigoz köyünden Yakuboğlu namındaki ağa ne demek hükümetin esiri olamayız diyerek Solaklı Deresi'nin ağzında bulunan hükümet kuvvetlerine hücum edip birkaç asker şehit ettikten sonra 20 sandık kadar cephaneyi alıp köyüne getirmişti. Osman Paşa bu Şaki ağanın diri olarak tutulmasını emretmesi üzerine askerler harekete geçerek ağayı yakaladıktan sonra paşanın emriyle kasabada bulunan büyük bir kavak ağacına asılmıştır. Hasan Umur, adı geçen eser sayfa 24. Yerel bir ağanın bile merkezi otoriteyi bu denli düşmanmış gibi görmesi hiç kuşku yok ki yerelde mutlak iradeyi elinde bulunduran derebeyi kökenli mütegallibe ayanların genel tutum ve anlayışının tabanda ne denli kapsamlı bir şekilde paylaşıldığını ortaya koyuyordu. Doğu Karadeniz bölgesinde egemen durumda bulunan ayanlar 1789 yılında şöyle sıralanıyordu. Kuğu oğlu Süleyman, Görele, Kalcıoğlu Turnacıbaşı Ömer, Trabzon şehrine bağlı. Hacı Salih oğulları Tonya, Külün oğlu Kölünkoğlu, Büyük Liman, Bahadır oğlu Büyük Liman, Saka oğlu İskefye Çarşıbaşı, Hacı Hasan oğlu Pulathane, Abanoz oğlu Abanos oğlu, Trabzon şehrine bağlı, Eyüboğulları iki kardeş Maçka, Gümrükçü oğlu Mehmet Yomra, Küçük İbrahim oğlu Sürmene, Küçük Hacı Hasan oğlu Sürmene, Makuloğlu Hüseyin daha sonraki vesikalarda Sürmen ağalarından su içmez oğlu geçiyor. Kıraçoğlu, of. Canoğlu, of. Sarı Alioğlu, Sarallar, of. Tuzcuoğlu Hüseyin, Rize. Ekşioğlu, Rize. Biroğlu, Yanbeyoğlu, Meto Mehmet, Rize. Baltaoğlu Hacı İsmail, Atina Pazar. Sıçan Hacı Hüseyin, Hemşin. Şadioğlu, Gez. Mehmet Bey, Viçe Fındıklı. Mamoli Mustafa, Hopa. Tireboğlu tarihi, adı geçen eser sayfa 104-105. Merkezi otoritenin Doğu Karadeniz ayanlarına geniş tavizler ve ayrıcalıklar tanımasının bir başka nedenini de bu bölgedeki eşkıyalık sorunu teşkil ediyordu. 17. özellikle de 18. yüzyılda Doğu Karadeniz bölgesinde eşkıyalık hayli yayılmış, Şakiler etkinlik kazanmış bulunuyordu. Merkezi otorite bölgede halkın üzerinde mutlak bir otorite tesis etmiş olan ayanların eşkıya ile bütünleşmesinden çekiniyordu. Kırım'a hareket etmek üzere uygun bir hava beklemişler fakat kendilerine asker verecek olan ve derebeyi olarak vasıflandırılan ağaların ve Trabzon'da oturan Turnacıbaşı Trabzonlu Kalcıoğlu Ömer'in, Tire Biga Voyvodası Ali Şiir'in, Karadeniz'in sahili eşkıyasının başı Dizdar oğulları Ali ve Abdullah'ın kendilerine itaatsizlik gösterip memur oldukları yere gitmekten vazgeçip karşı koymaları, bulundukları yerlerin sefere gidecek askerlerini caydırıp sefere göndermedikleri açıklanmıştı. Belleten. Cilt 36, No 144, 2972, Doktor Yücel Özkaya'nın Canikli Ali Paşa adlı makalesi, TTK Ankara 1972, sayfa 483. Eşkıya'nın Doğu Karadeniz'de bu denli etkinlik kazanması ve şekavetin bütün bölgeye yayılması çeşitli nedenlerden kaynaklanıyordu. Ekonomik nedenler dışında ilk sırayı merkezi otoritenin bölgede varlığını hissettirememesi ve düzeni sağlayamaması teşkil ediyordu. Eşkıya'nın faaliyet gösterdiği yerleri idari bölgeler, kaza, nahiye, köy ve yerleşim birimleri, şehir, kasaba, köy olarak tasnife tutmak mümkündür. Onlar idari bölgeler içinde ve arasında yer alan dağlarda, yollarda, kıyılarda, köşe ve bucaklarda faaliyette bulunduktan başka yerleşim birimleri olan şehir, kasaba ve köylerde çarşı ve pazar mahallelerinde etkinliklerini sürdürmekteydiler. İdari bölgeler olarak Orta Karadeniz bölgesinde Canik Sancağı'nda Ünye kazası, Giresun'a bağlı Espiye iskelesi, Kastamonu Sancağı'nda Boyabat kazası ve Sinop kazası ise eşkıya faaliyet göstermişti. Hatta bu dönemde eşkıyalık sadece Orta Karadeniz'de sınırlı kalmamış, Doğu Karadeniz bölgesine de varlık göstermişti. Trabzon, Gümüşhane ve Rize tarafları eşkıyalıktan etkilenen bölgelerdi. Osmanlı Araştırmaları Dergisi sayı 15. 18. yüzyılda Orta Karadeniz bölgesinde eşkıyalık hareketleri. İbrahim Güler, sayfa 195-196. Eşkıya diğer bölgelerde rastlanan örneklerinden farklı olarak Doğu Karadeniz ve çevresinde daha rahat hareket edebiliyordu. Özellikle dağ eşkıyası neredeyse küçük çaplı ordular haline büyük gruplar oluşturuyordu. Bunlar genellikle baskınlar düzenleyerek amaçlarına ulaşıyorlardı. İnsan kaçırıp fidye alıyor, yağma ve gasp yapıyor, yol kesiyor, kolaylıkla adam vurup öldürebiliyorlardı. Özellikle 18. yüzyılın sonlarında, 19. yüzyılın başında gemi iyiden iyiye azıya alan eşkıya dağlara tamamen hakim olmuş görünüyordu. Rize kazasına bağlı Kolya adlı köyde ikamet eden eşkıya zümresinden Ekşioğlu İbrahim ve oğulları Ali, Mustafa, Osman ile Hevadarlarına tabi 200 Şaki, 1183-1770 senesinde Esir kazasına 3 saat mesafede Heşin adlı köyde ikamet eden eskiden dergâh-ı muallem Yeniçerileri ağası Müteveffa Numan Ağa'nın oğlu Sabit'in gece yarısında evini basıp mal ve eşyalarını da yağma etmişlerdi. Bununla da kalmayıp Sabit'i de tutup götürmüşlerdi. Daha sonra Numan Ağa'nın oğlu Sabit bir yolunu bularak Şakilerin elinden kurtulup mahkemeye gelerek toplumun ileri gelenlerinin şehadetiyle maruz kaldığı durumu dile getirmişti. İbrahim Güler, adı geçen eser, sayfa 208. Çoğu yerde eşkıya gruplar halinde çeteleşiyordu. Bu çeteler hem halka hem de birbirlerine karşı saldırılarda bulunuyorlardı. Aralarında çatıştıkları zamanda olan yine halka oluyordu. Canik sancağı mülhakatından olan Ünye kazasında eşkıya iki fırka halindeydi. Bunlar aralarındaki hasımlık dolayısıyla birbirleriyle mücadele ediyor, ayrıca her birileri aralarındaki hasımlık ve mücadeleyi bahane ederek şehir ve kasabalarda, çarşı ve pazar yerlerinde harp aletleriyle gezerek gece gündüz faaliyet gösteriyor, halk üzerinde psikolojik bir baskı ve korku meydana getirmekten başka, haksızlıkla birçok masum insanın katlini ve idamını gerçekleştiriyorlardı. İbrahim Güler, adı geçen eser, sayfa 198. Tıpkı bölgenin özel koşulları Rusya ile İran'ın bölgesel emelleri, bu ülkelerle yapılan savaşlar gibi eşkıyalık da yerel güç odağı durumundaki derebeyi ve ayanların ekmeğine yağ sürüyordu. Zira merkezi otorite diğer tehlike ve tehditler karşısında olduğu gibi eşkıyalık sorununda da derebeyi ve ayanlara dayanıyordu. İstanbul bölgeye gönderilen vali, bürokrat ve subayların bu yerel güç odakları tarafından desteklenmesini arzuluyordu. Böylece ayanlar ve derebeyleri Doğu Karadeniz mafyoz toplum yapısı içinde ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar oluşumunun en temel ve vazgeçilmez öğesi durumunda bulunuyordu. Elde etmiş oldukları ayrıcalık dönemin geçerli tabiriyle yöredeki ayanları tam anlamıyla sikkesiz padişah, sultan konumuna getiriyordu. Bu sikkesiz sultanların başında da Rize ayağını Tuzcuoğlu Memiş Ağa yer alıyordu. İddiaya göre Tuzcuoğlu Memiş Ağa 1715 yılında Hopa'da dünyaya gelmişti. Hopa eşrafından Hamdi Bey'in oğlu olan ağa Erzurum valisi Ahmet Paşa'nın da yeğeniydi. Memiş Ağa çok büyük bir servete sahip bulunuyordu. Onun gücü diğer ayanların aksine bu servetinden kaynaklanıyor, halka karşı kaba kuvvet kullanmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyordu. Memiş Ağa ziraat ve ticaretle uğraşıyordu. İtibarlı ve saygıdeğer bir aileden geliyordu. Ama servetinin büyük bir kısmını da faizcilik yaparak elde etmişti. Yoksul köylülere yüksek faizle borç para veriyordu. Vadesi gelince çoğu borcu ödeyemiyordu. Bunun üzerine Memiş Ağa borcunu ödeyemeyenlerin malını mülkünü elinden alıyor, zenginleştikçe zenginleşiyordu. Malını mülkünü Tuzcuoğlu'na kaptıran ve zaten yoksul olan köylü ise iyice fakirleşiyor ve eskiden kendisine ait olan tarlada artık boğaz tokluğuna çalışmak zorunda kalıyordu. Doğu Karadeniz bölgesinin özellikle dağlık kesimlerinde faizcilik günümüzde de aynı yoğunlukla devam ediyor ve aynı sosyal sonuçları doğuruyor. Murat Çulcu. Tuzcuoğlu Memiş Ağa bu tür uygulamalarla bölgede durmadan güçleniyordu. Ahıskalı Şerif Paşa'nın Trabzon valiliği ve Anadolu sahili sehraskerliği zamanında Osmanlı İmparatorluğu Rusya ile savaşa tutuşuyor. Rus ordusu 1809 yılında Faş Kalesi'ni kuşatıyordu. Denizden ve karadan gerçekleştirilen bu kuşatmaya karşı Şerif Paşa doğrudan harekat başlatırken diğer taraftan da Tuzcuoğlu Hacı Memiş Ağa harekete geçiyordu. Memiş Ağa kuşatmanın yarılıp Faş Kalesi'nin kurtarılmasına katkıda bulunuyordu. Bunun üzerine Hacı Memiş Ağa'ya kapucubaşılık rütbesi veriliyor ve kendisi Faş Kalesi muhafızlığı ile görevlendiriliyordu. Tarih Dergisi 1951-52 Cilt 3 5-6 sayfa 22 Trabzon Tarihi Şakir Şevket Cilt 2 İstanbul 1294 sayfa 233. Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında cereyan eden savaşlar sırasında Memiş Ağa'nın gösterdiği yararlılıklar bununla da sınırlı kalmıyordu. Ağa'nın muhafızlığı sona erdikten sonra Ruslar Faş Kalesi'ni ele geçiriyor, Sohum Kalesi'ni tehdit ediyordu. Bu arada Şerif Paşa Trabzon valiliğinden azledilerek yerine Alaiye sancağı mutasarrıfı Çar Hacı Ali Paşa atanıyordu. O gelene kadar da Şatırzade Osman Ağa müteselim tayin ediliyordu. Şatıroğlu Osman Ağa aynı zamanda Trabzon'da ayan bulunuyordu. Nitekim o da yörenin köklü ve varlıklı bir ailesinden geliyordu. Bermin Vali Sabık Meclisi Müşavere'ye davet olunan Hafız Mehmet Emin Efendi, Şeyhülislam Mehmet Harif Efendi merhumun pederidir. İşte Şatırzadelerin Sadveri Azam'dan Semahatlu Sadık Beyefendi Hazretleri olan münasebetlerinin esası budur. Rivayete göre Müma ile Hafız Mehmet Emin Efendi, Hali Sebavetinde pederiyle İstanbul'a giderek, tahsili ilim ve marifet ve Trabzon'da Osman Ağa ayanlık ile kesbi şöhret ederek, Mehmet Emin Efendi, Arif Efendi gibi bir fazılı ve o da müşavirine Sadık Beyefendi Hazretleri'ni yetiştirmiş ve Beru taraftan Osman Ağa'da müehhiren mirmiranlık rütbesine nail olup, mahallerinde yazılacağı üzere bir hayli vakti umuru devlette ifa-i hüsnü hizmet etmiştir. Şakir Şevket, Cilt 2, adı geçen eser, sayfa 248-249. Şakir Şevket'in kayıtlarına göre Şatıroğulları 300 yıldır Trabzon'da oturuyor, bilinen ve saygı gören bir aile olarak tanınıyordu. Kökleri Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethine, onunla birlikte buraya gelen ve yerleşen bir sipahiye dayanıyordu. İşte Rusların Faş Kalesi'ni ele geçirdiği sırada Trabzon müteselliğimi olan ayağından Osman Ağa bu aileye mensup bulunuyordu. Şatıroğlu ailesi merkezi otorite ile son derece yakın bir ilişki tesis etmiş görünüyordu. Bu nedenle de Sultan Halife nezdinde makbul bir aile olarak kabul görüyordu. Trabzon mütesellimi Şatıroğlu Osman Ağa bölgenin savunmasına hazırlanırken Gönye Sancağı, Lazistan Ağaları, Derebeyleri ve Ayanları da onun emrine tayin ediliyordu. Bu arada asker cephane ve lojistik desteğin geç geleceği düşünülerek bazı önlemler alınıyordu. Buna göre Arslan Bey Sohum Kalesi muhafızına tayin ediliyor, Batum sahilinin savunulabilmesi için de Trabzon sancağındaki askerler sevk ediliyordu. Bunların yerlerine ulaştırılması ve yerleştirilmesi görevi ise Rize Ağa'yı Tuzcuoğlu Memiş Ağa'ya veriliyordu. Memiş Ağa'nın kardeşi de Faş Kalesi'nin kurtarılmasıyla görevlendiriliyordu. Emrine ise bütün askerin yanı sıra 10 adet top veriliyordu. Bu harekat sırasında Batum'un korunması ve Faş Kalesi'nin kurtarılması, Batum ile çevresinin savunulu korunması için Erzurum, Bayburt, Tercan yörelerinden lojistik destek sağlanıyordu. İnsan cephane ve zahire sevkiyatı Sürmene iskelesinden yapılıyordu. Bu sevkiyatı da Memiş Ağa düzenleyerek gerçekleştiriyordu. Şakir Şevket, Cilt 2, adı geçen eser, sayfa 241-242. Bu faaliyetler sırasında Trabzon müteselimi olan Şatıroğlu Osman Ağa paşa rütbesiyle mirmiranlığa terfi ediyordu. Aslında Şatıroğlu ile Tuzcuoğlu arasında da bir rekabet ve gizliden çekememezlik bulunuyordu. Osman Ağa'nın paşalığa terfi etmesi Memiş Ağa üzerinde hayal kırıklığı yaratıyordu. Fakat bu kırgınlığı hemen dışa vurmuyordu. Bu sırada Ali Paşa da Trabzon'a gelerek valilik görevine başlıyordu. Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'nun Karadeniz'de donanma bulundurmamasından yararlanarak saldırıya geçiyordu. Ruslar bir saldırı planı yaparak halkın bayram namazına gitmesinden faydalanmak istiyordu. Böylece Trabzon'a baskın yapmayı ve kolayca ele geçirmeyi hesaplıyordu. Nitekim bu amacı gerçekleştirebilmek için Akçaabat ve Pulathane üzerine giderek Sargana adı verilen yere asker çıkarıyordu. Ne ki Şatıroğlu Osman Ağa ile Tuzcuoğlu Memiş Ağa'nın önceden hazırladığı kuvvetler durumu derhal fark ederek kadın erkek çoluk çocuk herkes harekete geçiriyor ve bir karşı saldırı düzenleyerek Ruslar geri püskürtülüyordu. Şakir Şevket Cilt 2 adı geçen eser sayfa 247-248. Tüm bunlar olurken merkezi yönetim kaçınılmaz olarak yerel otoriteyi oluşturan ayanlara yeni tavizler veriyor, daha geniş ayrıcalıklar tanıyordu. Bu da ayanların halk üzerinde tesis etmiş olduğu baskıyı arttırmasına ve otoritesini pekiştirmesine neden oluyordu. Gerek yörenin koşulları, eşkıyalık, faizcilik, kaba kuvvet kullanımı ve gerekse iç yapılanmalar yerel güç odağı durumunda bulunan ayanları aynı zamanda mafyos güç odağına dönüştürüyordu. Zira ayanlar bir yandan merkezi otorite ve devlet mekanizması ile iyi geçinip yasal münasebetleri pekiştiriyor, diğer yandan başta eşkıya olmak üzere yasa dışı tüm odaklarla ilişki içine giriyor ve bu ilişkiyi sıkılaştırıyordu. Bu çifte söylemli iki yüzlü davranış ise daha çok vilayet ayanları benimseyip sergiliyordu. Merkezi otoriteye saygılı ve muti görünen vilayet ayanları gerçekte kendi yasalarını uyguluyor, kendi otoritelerinden başka herhangi bir otoriteye tahammül edemiyorlardı. Süleyman Paşa Canik'te muhassıl iken Faş muhafızlığına tayin buyurulduğu cihetle ondan yani Canik'ten hareket edip Giresun'dan Trabzon'a varıncaya kadar Sevahili Memleket, Larçinoğlu ve Fogoğlu ve Gül Alioğlu gibi ayan ve hanedanın yeddi zaptı tegallüplerinde bulunduğundan Süleyman Paşa bu iskelelerden hiçbirine çıkamayıp doğruca Trabzon'a gelerek bayağı bir tacir suretinde birkaç gün gümrükte misafir ve buradan Faş Kalesi'ne kadar olan iskelelere inmek müyesser olamayıp ancak merkez memuriyetinde ... Şakir Şevket Cilt 2 adı geçen eser sayfa 253. Sıradan ve küçük yerleşim birimlerindeki ayanlar bu denli güçlenmiş ve gemi azıya almışken vilayet ayanının özellikle de Tuzcuoğlu Hacı Memiş Ağa gibi etkin bir ayanın çok daha geniş ayrıcalıklara sahip olması kaçınılmaz bir durumdu. Nitekim Cevdet Paşa'ya göre Memiş Ağa fiülasıl Trabzon ahalisinden olup ticaret ile kesbi servet ve saman eden halkın dahi işine yaramaya başlamıştı. Şöyle ki, ahalinin vergilerini defaten canibi miriye tediye edip, bağde mahsul vakti kendilerinden zahire alırdı. Bu alışverişten vaka kendisi temettü ederdi. Lakin halk dahi tahsildarların tazikatına vareste olma kendisine müteşekkir ve mütecezzip olmuşlar idi. Bade beşon kazayı maktua rapt ile menafiini zapt ve bu vesile ile dahi ahaliyi kendisine celbeylemiş, velhasıl bu tariki ile ol havali ziri zaptına almıştı. Tarihil Cevdet adı geçen eser cilt 10 sayfa 218-219. Hiç kuşku yok ki Rize ayağını Hacı Memiş Ağa sadece ekonomik etkinliğini kullanarak değil, aynı zamanda kaba kuvvet yoluyla da sağlamış olduğu otoriteyi pekiştiriyordu. Bu kaba kuvveti ise önceleri gizliden sonraları ise aşikar bir surette eşkıyayı kullanarak kendi çıkarları doğrultusunda yönlendiriyordu. Her ne kadar Tuzcuoğlu Memiş Ağa sadece Rize ayağını gibi görünüyorsa da otoritesi Doğu Karadeniz bölgesinde son derece geniş bir alana yayılmış durumdaydı. Of, Hopa, Sürmene başta olmak üzere çok sayıda büyük yerleşim birimleri uygulamada Memiş Ağa'ya bağlanmış bulunuyordu. Özellikle Of ve Sürmene ayanları merkezi otorite yerine Tuzcuoğlu'nun otoritesini benimsiyor, bütün dış oluşumlar karşısında onun yanında yer alıyorlardı. Of gazası Memiş Ağa'nın en fazla saygı gördüğü ve etkin olduğu yerleşim birimini teşkil ediyordu. Memiş Ağa, Of'un ileri gelenleriyle olduğu gibi eşkıyasıyla da çok iyi ilişkiler tesis etmeyi başarıyordu. Doğu Karadeniz bölgesinde eşkıyanın en güçlü ve etkin olduğu yer hiç kuşkusuz Of kazası ve civarıydı. Nitekim Of ve civarında yürütülen şekavet diğer yerlerdekinden daha önemli farklılıklar gösteriyordu. Örneğin başka yerlerde eşkıya çeteleri çete başlarının adıyla anılırken Of ve civarındakiler genel olarak Of eşkıyası diye adlandırılıyordu. Bu da yöredeki eşkıyanın çoğunlukla birlikte hareket ettiğini ve bir bakıma tek merkezden yönetildiğini gösteriyordu. Of kazası da diğer yerlerde olduğu gibi ayanlar tarafından yönetiliyordu. Bölgede otoritesini hissettiremeyen merkezi yönetim gerek coğrafi yapının elverişsizliği gerekse toplumun içe dönük ve dışa kapalı bir yaşam sürmesi nedeniyle Of'a hiç nüfuz etmiyordu. Kaza merkezine nispeten merkezi yönetimle ilişki kurulurken kırsal kesimde yönetim tamamen yerel güç odaklarının elinde bulunuyordu. Buralarda devlet cinayet olaylarını bile kovuşturamıyor, katilleri cezalandıramıyordu. Of kazasında ve civar köylerde halk tam anlamıyla yerleşik aşiret şeklinde yaşıyordu. Bu yaşam biçimi ise mafyoz toplum yapısının temel esaslarına son derece elverişli bulunuyordu. Nitekim Of ve civarında toplum iki ana gruba ayrılmış bulunuyordu. Aşiretler de liderlerinin tercihleri yönünde bu iki cepheden birinde yer alıyordu. İki gruba beşler ve 25'ler adı veriliyordu. Bu isimler de muhtemelen Yeniçeri Teşkilatı'ndan kalmış bulunuyordu. Her iki tarafın da birer arması bulunuyordu. Bu armalar her evin bir yerinde asılı duruyordu. Halk bağlı olduğu grup adına sürekli birbiriyle mücadele ediyordu. Böylece hükümetin zaafından doğan fırkalara mensup halk, mensup olduğu fırkaya dayanarak daimi bir mücadele halinde yuvarlanıp gitmekteydi. Halkı ve hukukunu koruyacak hükümet kuvveti olmayınca tabiatıyla halk körü körüne tabi bulunduğu fırka ile hayatını temine çalışır zannı ile ya hasmını öldürmek veya hasmından kurtulmak çarelerini aramak meşgalesinin ruhunu teşkil ediyordu. Herhangi baş ağa fırkasına mensup olanları tebaasıymış gibi mümkün olduğu kadar korumaya, bakınız her sakaldan bir kıl, koruyanlar korunanlar ayrıcalıklar, yayını Murat Çalıcı çalışırdı. Hasan Umur, adı geçen eser sayfa 18. Of halkı iki gruba ayrılmışken arada yer alan üçüncü bir grupta tarafsız kalmaya çalışıyordu. Bu grupta da bazı aşiretler yer alıyordu ama birbiriyle mücadele eden aşiretler çoğunluğu oluşturuyordu. Buna paralel olarak 19. yüzyıl başında Of yöresinde şekavetle almış başını gidiyordu. Pek çok yörede duruma hakim olan eşkıya her şeye karışıyor, hatta evlenecek kızların kocalarını bile kendileri tayin ediyordu. Kararlarını dikkate almayanlar ise eşlerinden boşatıyorlardı. Örneğin Solaklı Deresi adı verilen yerde devletin yerini Cansız Oğulları eşkıyası almış görünüyordu. Bu yörede Cansız Oğullarından başka hiçbir otorite bulunmuyordu.